Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara Suresi'nin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 Mordad 1401, Hicri Kameri 12 Muharrem 1444 ve Miladi 10 Ağustos 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'nin İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddete karşı tepkisi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Türkiye gündemi ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ülkeye ait Hayyam uydusunun başarıyla uzaya fırlatılmasını çok gurur verici olarak nitelendirdi. Fars Körfezi sularında kaçak yakıt taşıyan tekneye el konuldu. Cemaran muhribi İran gemisini kurtardı. Tahran, Moskova, Bakü, Kuzey, Güney koridoru için toplanacak. Ve İran ile Türkiye Dışişleri Bakanları görüştü. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ülkeye ait Hayyam uydusunun başarıyla uzaya fırlatılmasını çok gurur verici olarak nitelendirdi. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Reis'i Hayyam uydusunun başarıyla uzaya fırlatılmasının çok gurur verici olduğunu belirterek bunun ülkenin gücüne güç katacağını söyledi. Uzay sektöründe çalışan İranlı uzmanları takdir eden Cumhurbaşkanı Reisi, havacılık uzay teknolojisinin önemine değinirken, 13. hükümet olarak uzay sektöründeki çalışmaların hızlanmasını sağlayacağız. Önümüzdeki aylarda çevre, madencilik, doğal afetlerle mücadele ve sınır hatlarının kontrolü konusunda büyük katkılar sunacak yeni teknoloji kazanımlar tanıtılacak, dedi. Söz konusu uydu dün yerel saatle 11.52'de Baykonur uzay üssündeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2-1B roketiyle fırlatıldı. İran Uzay Ajansı Yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan uydunun tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi amacıyla kullanılacağını ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağını açıkladı. Yeni uydu adını matematik, astronomi, felsefe ve şiir alanındaki engin bilgisiyle tanınan 11. yüzyıl İranlı bilgin Ömer Hayyam'dan almıştır.
Hürmüzgan Genel Adliye Başkanı Mujtaba Kahramani 277 litre kaçak yakıt taşıyan bir adet tekneye Fars Körfezi sularında el konulduğunu duyurdu. Yetkili yaptığı açıklamada Karışım Savcılığı'nın talimatı üzerine bu adada konuşlu deniz muhafaza birliklerince kaçak yakıt taşıyan tekneye el konulduğunu vurguladı. Kahramani kaçakçıların bu büyük yakıt yükünü Fars Körfezi ülkelerinden birine kaçırmaya çalıştığını kaydetti. Operasyon sırasında teknede bulunan 12 kişi gözaltına alındı.
İran ordusu deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de İran gemisine yapılan korsan saldırısını engelledi. İran ordusu deniz kuvvetleri operasyonları başkan yardımcısı Tuamiral Mustafa Tacettin'i Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de görev yapan İran'ın Cemaran adlı muhrif komutasındaki donanma eskort grubunun dün gece Kızıldeniz'de bir İran gemisinden yardım talebi üzerine İran ordusu deniz kuvvetlerinin derhal belirlenen bölgeye girerek korsan gemisine müdahale ettiğini duyurdu. Tuamiral Tacettin'e çatışma sonucu korsanlık yapmaya çalışan gemiler bölgeden kaçtığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları ekibi 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında Çin'de düzenlenecek piyade savaş araçları yarışmasına katılıyor. Devrim Muhafızları ekibi 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında düzenlenecek piyade savaş araçları yarışmasına katılmak üzere Çin'e gitti. Bu yarışma 14 Ağustos'ta başlıyor. İran'a ait iki donanma gemisi de Azerbaycan'ın Hazar Denizi karasularında düzenlenecek 7. Deniz Kupası yarışına katılmak üzere Bakü'ye gitmişti. Bu seneki organizasyon Azerbaycan Cumhuriyeti, İran, Cezayir, Ermenistan, Beyaz Rusya, Venezuela, Vietnam, Hindistan, Kazakistan, Çin, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde yapılacak. Uluslararası Ordu Oyunları ilk defa 2015 yılında gerçekleştirilmişti.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi yakın bir zamanda İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başta Kuzey-Güney Koridoru olmak üzere transit geçiş ve gümrük meselelerine görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu. İran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki yeni köprü ve demir yolu depolarının yer aldığı İran'ın kuzey sınır limanlarından Astara kentini ziyaretinde konuştu. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi bu ziyaretinde bu projelerin önemine vurgularken Astara Limanı, Kuzey-Güney Koridoru'nun önemli kilit noktalarındandır. Bu projelerin tamamlanmasıyla bölgesel ve küresel önemi daha da belirgin hale gelecektir, dedi. İranlı yetkili sözlerine şunları ekledi. Yakında iki ülkenin şehircilik bakanları bu projelerin son durumunu incelemek ve diğer meseleleri görüşmek üzere bir araya gelecekler. İran Büyükelçisi yakın gelecekte bu hususta üç ülkenin de bir araya geleceğine vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahya ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran'da Temmuz ayı sonunda yaşanan sel felaketi, Batı Asya'da yaşanan son gelişmeler ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer anlaşma müzakereleri konusu ele alındı. Türkiye Dışişleri daha önce İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölge insani yardım malzemeleriyle teknik araç ve ekipman gönderilmişti.
İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf bugün İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad Nahali ile telefonda görüştü. İslami Şura Meclis Başkanı Mahmet Bagı Galibaf bugün İslami Cihat Genel Sekreteri Nahali ile telefonda yaptığı görüşmede İslami Cihat'ın işgal rejimiyle mücadelede en etkin halk tabanlı direniş hareketlerinden olduğunu belirtti. Görüşmede Garibaf İslam Mücahit Hareketi'ne çıkar rejimine karşı son mücadeledeki zaferini de kutladı. Garibaf bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının yanında olup Filistinlilere kendi haklarını ve topraklarını işgalden kurtarma hareketlerine her türlü yardımına vurgu yaptı. Görüşmede İslam Mücahit Genel Sekreteri de İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin halkının mücadelesinde verdiği sürekli desteğini takdir etti. Nahale son çatışmada Siyonist rejimin İslam Mücahit'in şartlarını ve ateşkesi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.
İran Gümrük Sözcüsü geçen 11 ayda ülkenin ticaretinin 102 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada geçen 11 ayda İran ile diğer ülkeler arasında 101 milyar 820 milyon dolar değerinde ürün ticareti gerçekleştiğini vurguladı. Yetkili, değer olarak İran ile başka ülkeler arasındaki ticaretin aynı yılın önceki dönemine göre %31 oranında artış gösterdiğini belirtti. Bu arada İran Ekonomi Bakanı İhsan Handouzi, ülkenin ihracat rakamlarının son 4 ayda %22 arttığını bildirdi. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handouzi bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkenin ihracat rakamlarının son 4 ayda %22, ithalat rakamları ise %16 arttığını bildirdi. Handouzi resmi verilere göre son 4 ayda transit ticaretten elde edilen gelirleri %40 arttığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 90 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 5635 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142.654'e, vaka sayısı 7.451.779'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1471'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.130.735'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla %10,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %20,4 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,6 olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişiye düştü.
Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ iftar öncesinde bir konuşma yaptı. Bakan Bozdağ, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını Türk Mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklanmış ve yargılaması devam etmiştir, dedi. 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yapılan büyük reformlar ile askeri yargının kaldırıldığını ve artık Türkiye'de tek yargının olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcılıklarındaki dosyaların sayılarını paylaşan Bakan Bozdağ, tam 9 milyon 856 bin 642 dosya veya kişiyle ilgili işlem yapılmıştır. Yani yaklaşık 10 milyon. Hukuk mahkemelerinde 4 milyon 331 bin 680, ceza mahkemelerinde 3.290.125 olmak üzere toplamda 2021 yılında 7.621.783 dava görüldü. Hakimlerimiz, savcılarımız bu kadar iş yükü altında ne yapıyor? Bütün davaları 2021 yılında görüşmüşler, değerlendirmişler, karar süreçlerine işletmişler. Şimdi ben soruyorum. Türkiye'yi eleştirenler 7.621.783 davadan kaç tane davayı gündeme getiriyor? Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdikleri dava sayısını say dediğinizde 5'ten fazlasını sayan çıkmıyor. O 5 tanesini de biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Dosyayı bilmiyorlar. Delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre dosyayı görmeden, delilleri görmeden, taraftarlarından yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşımları ortaya koyuyorlar diye konuştu.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Karar TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini belirten Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor diye konuştu. Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabii, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela. Öyle değil. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak ifadelerini kullandı.
İsrail işgal güçlerinden dün gece ve bugün sabah saatlerinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde muhtelif yerlere düzenledikleri baskınlarda birçok kişi yaralandı. Verilen bilgilere göre İsrail işgal güçlerinden dün sabah Nablus şehrine düzenledikleri baskınlara ve fetih hareketinin Aksa Tugalları komutanlarından İbrahim El Nablusi ve İslam Sabuh ile 16 yaşındaki Hüseyin Taha isimli genci şehit etmeleri üzerine Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde işgal terörüne karşı gösteriler düzenlendi. İşgal güçlerinin bu gösterilere müdahalede bulunmaları da çatışmalara ve yaralanmalara da neden oldu. Nablus'un batısındaki Deir Şeref'te çıkan çatışmalarda işgal güçleri göstericilerin üzerine mermilerle ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla saldırdılar. Birçok kişi nefes alma sıkıntısı yaşadı. Nablus yakınında bir başka çatışma da Huvare askeri kontrol noktası civarında meydana geldi. Beytu Umber kasabasında meydana gelen çatışmalarda bir genç kauçuk kaplamalı mermiyle yaralanırken birçok kişi de gaz bombalarından etkilendi. İşgal güçleri El Halid'deki El Arub mülteci kampının girişlerini kapatarak Filistinlilere saldırdılar. Beytilahim'de onlarca kişi atılan gaz bombalarından da zarar gördü. İşgal güçleri Teku kasabasının demir kapısını kapattı ve şehrin güneyindeki El Menşiye mıntıkasında ikamet edilen bir evi yıktılar. El Hızır kasabasında da işgal güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar da meydana geldi. İşgal güçleri ahalisinin üzerine ses ve gaz bombaları ile saldırırken kasabanın Beytilahim ile İrtibatını keserek bu tarafa giden ve oradan gelen araçların geçişlerini de engellediler.
Nablus şehitleri için görkemli cenaze töreni düzenlendi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Dün sabah Siyonist işgal güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus'un Eskişehir kısmına düzenledikleri baskında şehit edilen 3 gencin cenazeleri öğleden sonra yine Nablus'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törenle kaldırıldı. Cenaze töreni şehitlerin cenazelerinin kaldırılmış olduğu Rividya Hastanesi'nin önünde başladı. Daha sonra cenaze konvoyu Nablus'un merkezindeki şehitler kavşağına doğru ilerledi. Cenaze merasimine katılanların en ön saflarında da muhtelif direniş hareketlerinin askeri kanatlarına mensup silahlı mücahitler yer aldı. Mücahitler cenaze töreni esnasında havaya ateş etti. Cenaze töreninde şehit İbrahim Nablusi'nin annesi ve babası açıklama yaparak oğullarını Allah'a bağışladıklarını, onun çok sevdiği Hazreti Muhammed'in yanına gitmek üzere yola çıktığını dile getirdiler. İşgal güçlerinin sabahleyin Nablus'a düzenledikleri baskında İbrahim Nablusi, İslam Sabbuh ve Hüseyin Taha isimli gençler şehit olmuş. Verilen en son rakamlara göre 69 kişi de yaralanmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Katar Emiri Ali Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile 3 gün süren İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad, Ali Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerine geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. İşgal rejimi İsrail'in Gazze'ye son saldırıları sonucu onlarca Filistinli şehit olmuş ve yaralanmıştı. Direniş grupları Siyonist rejimin cinayetlerine karşılık olarak yüzlerce füzeli işgal topraklarına hedef alarak İsrail rejimine ateşkese zorladı.
Ve son haberimiz. Emlak kralı olarak bilinen eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında New York Başsavcılığında yemin altında ifade vereceği bildirildi. Torsukal ismini verdiği sosyal medya uygulamasından açıklama yapan Trump, yarın ırkçı New York Başsavcısını göreceğini ve Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının sürdüğünü belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran'ın hür ve bağımsız ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme vurgusu etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Meclis İşlerden Sorumlu Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin'i Kolombiya Parlamentosu'ndan bir grup temsilciyle yaptığı görüşmede İran'ın dünyanın bağımsız ve hürriyet yanlısı ülkeleriyle ilişkilerinin gelişimini vurguladı. Bu görüşmede İran ve Kolombiya arasındaki kapsamlı işbirliğinin Kolombiya ve Latin Amerika ülkeleri için birçok faydasının olabileceği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Meclis İşleri Yardımcısı, Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo'nun göreve başlama törenine katılmak üzere bu ülkeye gitti. Seyyid Muhammed Hüseyin'i şunları kaydetti. Bugün İran İslam Cumhuriyeti, Latin Amerika ve Kolombiya'da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkeleriyle ilişkilerin geliştirmesini daha ciddi bir şekilde sürdürüyor. İran İslam Cumhuriyeti kuruluşunda bu yana sömürgecilik ve egemenlik karşıtı bir anlayışa sahip, bağımsız ve özgürlük yanlısı dünya ülkeleri ve milletleriyle ilişkiler kurmaya ve bu yöndeki ilişkilerini genişletmeye her zaman önem vermiştir. Bu bağlamda son birkaç on yılda İran'ın başta Amerika olmak üzere Batı'nın tahakkümcü politikalarına ve eylemlerine karşı olan çeşitli ülkelerle ilişkileri sürekli genişlemektedir. Özellikle İran, Bolivya ile birlikte Latin Amerika bölgesinde yer alan Küba, Venezuela ve Nikaragua gibi emperyalizme ve Amerikan öncülüğünde küresel istikbara karşı uzun bir mücadele geçmişine sahip bazı ülkelerle iyi ilişkiler kurmuştur. Batılıların özellikle de istek ve hedeflerini diğer ülkelere empoze etmek isteyen Amerika'nın tutum ve eylemlerine karşı koyma alanında güçlü bir duruş sergileyen bu ülkeler hep İran'ın da dost ülkesi olmuştur. Bu bağlamda Seyyid Muhammed Hüseyin'e göre İran İslam Cumhuriyeti, Küba, Nikaragua, Brezilya, Şili, Venezuela ve diğer Latin ve Güney Amerika ülkeleriyle iyi ilişkilere sahiptir. Ve bu ilişkilerin önümüzdeki dönemde çeşitli alanlarda geliştirilmesi beklenmektedir.
Son yıllarda İran ile Latin Amerika'nın ilerici ülkeleri arasındaki ilişkiler hep ilerlemiş ve bu ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari, endüstriyel, enerji, sağlık ve diğer alanlarda genişlemektedir. Bariz bir örnek olarak İran ve Venezuela arasındaki kapsamlı ilişkiler dikkat çekicidir. Amerika'nın İran ve Venezuela'ya yönelik düşmanca politikalarını dikkate alan Tahran ve Caracas, ikili ilişkileri ve işbirliğini artırma yaklaşımını benimsemiş ve bu bağlamda Washington'un yaptırımlarına karşı koyma ve karşılıklı yardımlaşma üzerinde durmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle bu ülkenin eski başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde bu ülkenin başkanı Nicolas Maduro hükümetini devirmek için kapsamlı yaptırımlar uygulayarak Venezuela'ya topyekun baskı uygulama politikasını benimsemiştir ve ülkenin muhalefetinin lideri Juan Guaido'ya kendi piyonu olarak ülkenin başına getirmeye çalışmış ancak başarısız olmuştur. İran'da dahil olmak üzere Caracas'ın müttefikleri Venezuela'nın Washington'a karşı durmasına yardım etme politikasını benimsediler. İran'dan Venezuela'ya çeşitli vesilelerle akaryakıt tankerlere gönderilmesi iki ülkenin dayanışmasını gösterirken Tahran ve Caracas'ın Amerikan tehdit ve komplolarına karşı direniş hallerinde ortak yaklaşımının bir simgesi olarak görülüyor. Öte yandan bu konu Washington'un İran ve Venezuela'ya yönelik yıkıcı ve zalimane politikalarının büyük bir başarısızlıkla karşılaştığını ve Washington'un Amerikan egemenliğine karşı çıkan bu iki ülkeye yönelik tehditlerinin itibarsızlığını ve etkisizliğini açıkça göstermekte. Ayrıca İran ve Küba, Amerika'nın yaptırım girişimlerine karşı mümkün olduğu kadar ilişkilere geliştirme yaklaşımını benimsemiş ve bu bağlamda Amerika'nın bu iki ülkenin korona aşısına erişimini engelleme çabalarının ardından İran ve Küba tıp kurumlarının sahada korona aşısı yapmak için ortaklaşa yaptığı işbirliği sonucu ortak bir aşı bile üretildi. Bu korona aşısı İran'da Pasto Kovak ve Küba'da Sobrana olarak adlandırdı. Diğer bir konu ise Tahran'ın son 10 yıllarda Venezuela'nın eski ve şimdiki başkanları Hugo Chavez ve Nicolas Maduro, Nicaragua Başkanı Daniel Ortega, eski Şili lideri Evo Morales dahil olmak üzere Latin Amerika'nın birçok ilerici ve özgürlükçü lideri ev sahipliği yapmıştır. Buna ilaveten İran'ın üst düzey yetkililerinin başta Küba ve Venezuela olmak üzere bu ülkeleri ziyaret etmesi İran ile bu ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin önemini göstermektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise 3 günlük Gazze Savaşı'nın gerçek kazananı kim başlığı altında. Siyonist rejim İsrail 3 günlük Gazze Savaşı'nda Hamas'ın İslami Cihat hareketine uymadığını ileri sürmeye çalışmakta ve bu yönde propaganda yapmaktadır. Ancak bu rejimin kasıtlı olarak görmezden geldiği gerçek şu ki İslami Cihat hareket tek başına caydırıcı gücünü elde edebilmiştir. Hamas liderliğindeki direniş gruplarına karşı geçmişte ateşkes anlaşmaları yapıldıysa ancak son savaşta İslami hareket buna muvaffak olmuştur. Cihat tek başına böyle bir duruma ulaşmayı başardı ve bu açıdan bakıldığında ilan edilenin ve propagandanın aksine 3 günlük savaşın sonucu, özellikle de bu hareket Tel Aviv'i zorladığı için bu rejime pek faydalı olmadı. Sonuçta Siyonist rejim Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Halil Avadi'yi de bu savaş sonucu serbest bırakmak zorunda kaldı. En önemlisi, bu savaş sırasında dünya kamuoyuna Yair Lapid'in gerçek yüzü daha net bir şekilde gösterildi. Daha önce Lapid, medya ve gazetecilik alanındaki askeri deneyim ve faaliyet eksikliği nedeniyle diğer sağcı şahsiyetlerden ve siyasilerden farklı olduğu izlenimini bırakmıştı. Ancak bu savaş sırasında Netanyahu ve diğer sağcı şahsiyetlerden farkının olmadığını, aynı zamanda onlardan daha kötü olduğunu ortaya koydu. Lapid'in doğrudan emriyle yürütülen bu savaşta 15'i çocuk olmak üzere 45 kişi şehit olmuş, çoğu çocuk 360 kişi yaralanmış, 1000'den fazla yerleşim birimi yıkılarak sakinleri evsiz bırakılmıştır. Güz ölçümü 350 kilometreden fazla olmayan Gazze'de yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı ve yüksek nüfus artışı nedeniyle çoğunun çocuk ve genç olduğu düşünüldüğünde sivil ve silahlı olanları birbirinden ayırmak zor ve imkansız. Bu nedenle Siyonist rejimin bu bölgedeki herhangi bir askeri harekatı her zaman savaş suçlarının işlenmesini de beraberinde getiriyor.
Bu açıdan bakıldığında aşırılıkçı ve yerleşimci Siyonistler arasında popülaritesinin artmasına neden olabilecek ve Siyonistlerin de iç siyasi denklemleri açısından Lapid kendini bu savaşın galibi olarak görse de, özellikle dünyadaki konumu Lapid'in farklı bir yüze sahip olduğunun ortaya çıkmasıyla değişti. Şimdi de Netanyahu'dan daha çok zarar verici bir siyasi karakter oldu ve bu açıdan bakıldığında Gazze'deki son 3 günlük savaş, rejimin Lübnan'ın güneyindeki Kana kampına saldırısı ile de aynı sonuçları Lapid'e getireceği görüldü. Siyonist güçlerin askeri bütçeyi artırmak için Lapid'i bu savaşa sürüklemiş olma ihtimali de vardır ki bu rejimin de son savaşın başlangıcındaki rolünü ve bundan kaynaklanan sorumlulukları kanıtlayan bir başka açık delilidir. Ahlaki ve etik olarak da Lapid bu savaşı tamamen kaybetmiş ve 50 sivillerin, özellikle Filistinli çocukların kanına bulanmış ve Lapid'in Netanyahu'nun diğer yüzü olduğu anlaşılıyor.
Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı. Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınarken Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Şimdiye kadar İran İslam Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kuruluş Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınamıştır. Türkiye'de demin ifade ettiğim üzere böylesi bir açıklamada ve aslında iddiada bulunmuştur. Ancak bu Türkiye'nin pratikte kendisinden gösterdiği o politika ve siyasetleriyle tamamen çelişen bir mevzu olduğundan dolayı şimdi çeşitli çevreler Türkiye'nin samimi olmadığını söylüyorlar bu konuyla ilgili. Ve şimdi de bu zulme karşı özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Türkiye-İsrail ilişkilerinin gidişatına bakacağız kısaca. Bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi son günlerde Gazze şeridinde Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik saldırıları ve şiddetli baskıları devam ediyor. Türkiye'de demin ifade ettiğim üzere bu saldırıyla ilişkin kendi tepkisini ortaya koydu ve Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Filistin halkının yanında olduklarını ileri sürdü. Şimdi bu açıklama pratikte ve günümüzde Siyonist İsrail rejimiyle Türkiye arasındaki devam eden ilişkilere baktığımızda ne kadar samimi ve ciddi görünüyor sizce?
Evet, öncelikle yayın çalışmalarından dolayı başarı dileklerimi belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Belirttiğiniz konuya ilişkin ise tabii ki bunu çok kapsamlı değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten insanlık vicdanını sızlatıran, insanım diyen herkesin vicdanını sızlatan pozisyonlar, olaylar gelişiyor. Bu konuda hani savaş yasaları, savaş kanunları devreye girmesi gerekirken veya bunun bu kanunların takipçileri olması gereken güçlerin de sessiz kalışları, onların gözü önünde cereyan eden bu olayların insani niteliğe sahip olan herkesin vicdanını sızlatan olaylar olduğunu ve beklenenin ise özellikle Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların bu konuda daha aktif, daha pratik bir ciddiyetle devreye girmesi gerektiği bekleniyordu. Çünkü siviller ölüyor, çocuklar ölüyor ve bunun kimlikleri bir yana. Bunun kimliklerini sorgulayıp o kimliklere göre davranmak da çok rezilce bir durum. Yani şu anda insanlığın gözü önünde cereyan eden her gün çocukların ölümü, sivillerin ölümünü artık böyle bir alışkanlık haline getirmiş bir saldırı mekanizması vardır ve bu saldırı mekanizmayı durduracak bir mekanizma ne yazık ki halen işlemiyor. Acı olan da bu. Bu nedenle Filistin sorunu diyoruz. Evet 40-50-60 yıllık çok sıcağı sıcağına, son tarih itibariyle sıcağı sıcağına gelişen bir savaş süreci vardır. Elbette ki Siyonist İsrail'in bu süreç içerisinde sivil halka dönük yaptığı saldırılar lanetlenecek bir saldırıdır. Bunun hiç de kabul edilir bir tarafı elbette yoktur. Ama bu konuda yürütme gücü olması gereken Birleşmiş Milletler gibi dediğimiz gibi yani bu kurumların devreye girmesi gerekirken onların gözü önünde gelişen bir saldırı mekanizması vardır. Ve İsrail'in bu gücünü ne yazık ki durduracak bir mekanizma ortaya çıkmıyor. Arap dünyasının gözleri önünde gelişen bu saldırı ve katliamları ise başlı başına onların ne kadar rezilce bir yaklaşıma sahip oldukları, bir politika yürüttüklerini biçiminde değerlendirmek de mümkündür. Diğer yandan daha birkaç gün öncesinden yani Türkiye'nin SİHA'ları tarafından Kamışlı'da gerçekleştirilen saldırıda çocuklar ve siviller öldü. Yani acaba eğer ki insanlık adına böyle bir tepki gösterilecekse Kürtlerin bu sivillerini, bu kayıplarını görmemek olabilir mi? Tabii ki mümkün değil. İnsani duyguya sahip olan herkesin başta nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kimliğe sahip olursa olsun sivil katliamların karşısında sessiz kalmaması gerekiyor. Sessiz kalıyorsa onun insanlığından bir sene şüphe duymak tabii ki en doğal hakkımız olacaktır. Bu anlamıyla baktığımızda tabii ki Filistin'e yapılan saldırıyı kınayan ve tabii bir yandan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, diğer yandan onun eşi Emine Erdoğan tarafından Gazze mesajları yayınlandı. Kalbimiz bir kez daha parçalandı biçiminde mesajlar yayınlandı. Yani eğer ki burnun ucunda ve senin işte devletinin güçleri tarafından ve onların işte tekniği tarafından başka insanların çocukları öldürülüyorsa bunu görmemezlik tabii ki biraz ikiyüzlük olacaktır bu anlamıyla da doğru bir yaklaşım olamaz.
Tahran Radyosu.
Türkiye ile İsrail arasındaki bu ilişkiler daha çok ekonomik ağırlıklı yani çıkarlar çerçevesinde ilerliyor kim uzmanlara göre. Yani görünürde de öyledir. Türkiye kendi çıkarlarını düşündüğüne göre İsrail ile ilişkilerini böyle sıkı bir şekilde ister gizli veya aşikar bir şekilde sürdürüyor. Şimdi bu ekonomik çıkarları siz dış politikada nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye'nin dış politikası acaba sadece çıkarlarıyla mı sınırlı? Bunu nasıl açıklamak lazım efendim?
Şimdi devlet sisteminin politikaları zaten hepsi çıkara dayalı gelişen politikalardır. Türkiye ve İsrail ilişkileri özgüründe ise yani İsrail'e karşı tutarlı yaklaşım geliştirebilecek son devlettir Türkiye yani. Bunu unutmamak lazım, göz ardı da etmemek lazım. Çünkü mevcut durumda İsrail'i Türkiye ilkin tanıdı. İsrail'i ilk devlet olarak tanıyan ülke Türkiye'dir. Şimdi bunun kadar bir şey olabilir mi? İlk tanıyan devlet Türkiye'dir ve politikaları devamlı ikili olmuştur. Çünkü bir İslam alemine kendini şirin gösteren bir yaklaşım olmak zorunda. Diğer yandan Gezi'den İsrail'le yürütülen farklı farklı ilişkiler sözcüdür. Yani bu ikili politik yaklaşım her zaman olmuştur. Açıktan İsrail'i ilkin tanıyan Türkiye devleti, daha sonradan bölgedeki konjonktürel durumu göz önüne alarak farklı ikili bir politika yürüttü. Yani bir açık olan politikası vardır Türkiye'nin İsrail'e karşı, bir de kapalı olan, kimsenin bilmediği, gizletilen politikası vardır. Bu zaman zaman dışa vuruyor, zaman zaman deniz dalgası gibi dışa vuruyor, açığa çıkarıyor ama daha sonradan da gizletiliyor ve ısrarlı bir şekilde örtbas edilmeye çalışıyor. Tabii ne kadar örtbas edilse de yine illaki sonuçlar, olayların sonuçları onun nasıl bir politikanın ürünü olduğunu da o açığa çıkartıyor. Bu açıdan Türkiye-İsrail ilişkileri çok ilginç, yani bayağı trajik olaylarla da dolu olan bir politika izlenişi oluyor. Örneğin bir gemi olayı vardı o süreçte. İşte yüklü miktarda alınan tazminatla onun üstü örtüldü. Türkiye tarafından bir nevi hiç şey olmamış gibi bir yaklaşma sürüklendi. Tabii bu doğru şeyler değildi. Ve Türkiye-İsrail ilişkileri birbirinden hiçbir zaman kopmaz ilişkilerdir yani. Yani görünürde çatışmalı gibi görünür ama altta ise birbirini destekleyen ve birbirini herkesten daha fazla koruyan niteliğe sahiptir. Onun bu yönünü özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yani açıkta söylenen işte kalbimiz bir kez daha parçalandı sözleri de öyle havaya söylenen sözlerdir. Yani bunun pratik bir değeri, pratik bir karşılığı olamayacak olan değerlerdir.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey. İyi çalışma diliyorum size efendim. Hoşça kalın.
Rica ederim. İyi çalışmalar.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye-İsrail ilişkileri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınaması açıklamasını ve bu ilişkilerin gidişatı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Tahran'daki Filistin meydanında toplanan vatandaşların Siyonist İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırıları kınaması, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın İran'ın direnişin kalbi olmaya devam edeceğine vurgulaması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Amerikalı teorisyen Amerika'nın dünya barışı için bir tehdit olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikalı filozof ve teorisyen Amerika'nın dünyaya ve kendi vatandaşlarına tehdit oluşturan ve çöküşe yüz tutan bir ülke olduğunu vurguladı. Filozof ve siyaset araştırmacısı Noam Chomsky, Amerikan internet sitesi Truthout'a verdiği röportajda, Amerika'daki durumun kötüleşmesi her şeyden çok iç şoklardan kaynaklandığını söyledi. Chomsky açıklamasının devamında şöyle dedi: Rusya ve Çin gibi uluslararası alanda etkili güçlerin bir araya gelme korkusu uzun süredir devam ediyor ve Rusya hakkında bu korku Bolşeviklerin ülkenin gücünü ele geçirdiği 1917 yılına kadar uzanıyor. Amerikalı düşünüre göre Washington, batı sınırında NATO'yu Rusya'ya kadar genişleterek çıkarlarını savunurken, doğu sınırında Çin'i kuşatmak için bir muhafız devletler halkası oluşturmaktadır. Chomsky'ye göre Şubat 2022'nin sonlarında başlayan Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın Atlantik İttifakı doktrinine bağlı olduğunu ve Washington'un Rusya'yı Ukrayna aleyhine ciddi biçimde zayıflatma hedefini kabul ettiğini açıkça gösterdi. Chomsky, Amerika'daki krizin büyük ölçüde içsel olduğunu ve ülkenin karşılaştırılabilir zenginliğe sahip ülkelere kıyasla en yüksek ölüm oranıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
İttilat gazetesinde İran'ın Hayyam uydusunun uzaya fırlatılmasının dünya medyasında geniş yankı bulması, Siyonist rejimin Filistinlere saldırılarının dünyanın birçok noktasında düzenlenen gösterilerle protesto edilmesi gibi haberler göze çarparken, Cam-ı Cem gazetesinde İran sınır kapılarında Hüseyin-i Erbain ziyaretçilerine verilen hizmetleri konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Şelemçe sınırındaki sınır kapılarında Hüseyin-i Erbain ziyaretçilerine hizmet, İçişleri Bakanı'nın da katılımıyla resmen başladı. Hicri kamede 20 Sefer 1444'de tekabül eden 17 Eylül 2022, Ehlibeyt imamlarının üçüncüsü Hazreti Hüseyin aleyhisselamın ve sadık yarenlerinin Kerbela çölünde şehadetlerinin 40. günüdür. İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçi Hüseyin-i Erbain törenine katılmak için bugün Irak'ın güneyindeki Kerbela şehrine giriyor. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi Şelemçe'de hazır bulunarak yakından çadırlar, Şelemçe sınır kapısı ve ziyaretçilerin refahı için oluşturan altyapıları ziyaret etti. Şelemçe uluslararası sınırı İran'daki Horam şehrin 15 kilometre batısında ve Irak'taki Basra'dan 20 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Üst düzey Iraklı yetkililerle yapılan anlaşmaya göre 2 yıl aradan sonra Hüseyin-i Erbain ziyaretçileri Erbain etkinliğine katılmak için Necef-i Eşref ve Kerbela'ya vizesiz seyahat edebilecek.
Hemşire gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist katillerin Batı Şeria'nın Nablus şehrinde gerçekleştirdikleri vahşi katliam hakkında açıklama yapan İslami Direniş Hareketi Hamas, Nablus katliamına cevap vermek, işgalciyi ve onun yerleşimcilerini çok ağır bir bedel ödemek zorunda bırakmak halkımızın hakkıdır ifadesine yer verdi. Hamas'ın yaptığı basın açıklamasında, kahraman komutanlarımızın ve halkımızın evlatlarının kanları boşa gitmeyecektir. Şehitlerimizin kanları işgali her zaman ve mekanda takibi alacak bir devrimin yakıtı olacaktır ifadesine yer verildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre İsrail işgal güçlerinin Nablus'a yönelik saldırısında 4 kişi şehit olurken 40'a yakın Filistinli de yaralandı. Şehit edilenlerin İbrahim Ennablusi, İslam Sabuh ve Hüseyin Taha isimli kişiler olduğu ve bunlardan ikisinin Fetih Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Aksa Şehitleri Tugayların komutanlarından oldukları, Hüseyin Taha'nın ise 16 yaşında bir genç olduğu belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Siyonist rejim saldırılarını kınaması,
Viyana'daki müzakerelerin devam etmesi,
İran Cumhurbaşkanı'nın İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri ile görüşmesi,
İran Atom Enerjisi Ajansı'nın kendine yeterlilik vurgusu yapması,
Birleşmiş Milletler'deki İran temsilcisinin Siyonist rejime tepki göstermesi,
İran'ın üniter Çin ilkesini desteklemesi
ve İran'ın komşu ve bölge ülkeleriyle ticaretin artması
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dünya toplumunun ve insan haklarından dem vuranların, Siyonistlerin Gazze'deki cinayetlerine karşı sessizliğe bürünmesi esef vericidir dedi. Twitter hesabından ırkçı İsrail rejiminin Gazze'deki son cinayetleriyle ilgili açıklama yapan Kenani, bütün bunlar apartheid İsrail rejiminin Gazze cinayetinin açık örnekleridir. Dünya toplumunun ve insan haklarından dem vuranların, Siyonistlerin Gazze'deki cinayetlerine karşı sessizliğe bürünmesi esef vericidir ifadesini kullandı.
Kenani ilginç şu ki, Amerika Dışişleri Bakanlığı ırkçı İsrail'in kendini savunma hakkına tam destek verdiklerini vurgulamıştır diye belirtti. Kenani açıklamasının devamında Gazze'nin doğusundaki Şucaiye mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Ala Kuttum adlı kız çocuğu apartheid İsrail rejiminin Gazze'ye karşı saldırılarında şehit edilen çocuklardan sadece biri. Maalesef insan haklarından dem vuran yalancılar işgalci bir rejimin işgal altındaki bir halka karşı her gün işlediği cinayetlerine meşru müdafaa hakkı adıyla destek vermektedir diye ekledi.
Viyana'da kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen ve Amerika'nın tek yanlı çekildiği nükleer anlaşmanın yeniden ihya edilmesi ve İran aleyhindeki yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili müzakereler sona erdi ve İran müzakere heyeti Tahran'a döndü. Geçen hafta Perşembe günü Viyana'da yeniden başlayan müzakerelerin tamamlanmasının ardından İran müzakere heyeti Tahran'a döndü.
Bu arada görüşmelerin koordinatörü Enrique Mora'nın diğer taraflarla istişareler ve görüşmeleri devam edecek. Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu başkan yardımcısı ve görüşmelerin koordinatörü Mora'nın müzakerecilere geri kalan bazı konular hakkında bazı fikirler sunduğunu belirterek şunları söyledi. İlk cevap ve değerlendirmeler kapsamlı bir inceleme gerektirir ve ek yorumlar ve değerlendirmeler Mora'ya ve diğer taraflara iletilecektir.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü üst düzey yetkilisine göre son 4 gün içinde İran'ın kaygılarının ve endişelerin karşılanmasını gidermek için kalan birkaç konuda yoğun görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler sırasında Tahran'ın tutumları karşı taraflarla paylaşıldı ve bazı konularda görece ilerleme kaydedildi. Görüşmelerin koordinatörü Enrico Mora da pazar gecesi yaptığı açıklamada Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerlediğini ve bu görüşmelerin yakında sona ereceğini söylemişti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi geçen hafta Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale'yi kabul ettiği görüşmede bugün bölgenin Müslüman milletlerinin gasp Siyonist rejimden derinden nefret duyduğunu ve bu rejime karşı direnişin esas yol olduğuna inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Reisi direnişin sonunda zafer elde edeceğini temasla milletlerin Filistin meselesini desteklemesinin Amerika ve Siyonist rejimin Batı Asya'daki politikaları karşısında en büyük engel olduğunu ifade etti. İşgal topraklarındaki olaylara dikkat çeken reisi sözde barış anlaşmaları değil direnişin nurlu yolunun düşmanı zayıf düşürdüğünü ve dünyada direniş destekçilerini ümitlendirdiğini kaydetti.
Siyonist rejimin bazı bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı reisi normalleşmek gibi çabaların hiçbir zaman Siyonistler için güvenlik getirmeyeceğini, çünkü onların bölge ve gelişmelerin geleceği hakkında doğru tespit ve tahmine sahip olmadığını söyledi. Reisi Filistin ve direnişe desteğin İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası olduğunu ifade etti. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale de İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği için mutlu olduğuna işaretle bugün İslami İran'ın her zamankinden ziyade bölge ve dünyada güçlü varlık gösterdiğini kaydetti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, üretim ve bilgi tabanlı ekonomide Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerinin fuarını ziyareti sırasında savunma sanayinin çeşitli alanlardaki kazanımlarını işaretle, dünyada savunma sanayi ve savunma teknoloji alanının her zaman öncü olduğunu ve İran'da da aynı durumun yaşandığını işaretle, İslam İnkılabı'nın liderinin dirayetiyle savunma sanayinin bilgi tabanlı alanında öncülerden olduğunu belirtti.
İslami şöyle konuştu: zalimane yaptırımların varlığına rağmen savunma sanayi bilim insanları ümitsizliğe kapılmazken, üstelik sonuca ulaşan araştırmalarını gündemlerine aldılar ve kapasite oluşturmak ve teknoloji ve ürün yaratarak kalıcı ve güvenilir bir kapasiteye ulaşmayı başardılar.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Mecid Tahterevanchi, İran'ın nükleer anlaşmanın korunması için sorumlu davranarak stratejik sabır ve maksimum direniş gösterdiğini belirterek, Amerika doğru karar alırsa İran'da karşılığında telafi edici eylemlerini durduracak, nükleer anlaşmaya uygun taahhütlerini tamamen ifa etmeye başlayacaktır dedi.
New York'ta düzenlenen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması 10. gözden geçirme konferansında konuşan Tahterevanchi, İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun açıkça belirttiğine göre nükleer anlaşma gereği nükleer taahhütlerini ifa ederken Amerika Mayıs 2018'de bu anlaşmadan çekilerek İran'a karşı tek taraflı yaptırımlar ve maksimum baskı politikasını uyguladı ve amacı İran bu anlaşma uyarınca elde etmesi gereken ekonomik çıkarlarına ulaşmasını önlemekti diye kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı geçen hafta çarşamba gecesi İran'ın tek Çin ilkesini yenilenen desteğini duyururken Amerika'nın kışkırtıcı eylemlerini uluslararası barış ve istikrar için bir tehdit kaynağı olarak nitelendirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin hükümetinin sayısız uyarısına rağmen bölgede gerginliğe neden olanın Amerika tarafı olduğunu bir kez daha göstermek için Salı günü Tayvan'a gitti.
Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve tek Çin ilkesi şeklinde Tayvan ile Amerika veya başka bir ülke arasında herhangi bir siyasi ve diplomatik ilişki kurulmasına karşı çıkıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çince bir tweette, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymanın uluslararası hukukun bilinen temellerinden biri olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu çerçevede tek Çin ilkesini desteklediğini bildirdi. Emir Abdullahyan, Amerika'nın provokatif eylemlerinin uluslararası barış ve istikrar için bir tehdit kaynağı haline geldiğini bildirdi.
İran Sanayi, Madenciliği ve Ticaret Bakanlığı Samet yayınladığı yeni raporu, Hicri Şemsi bu yılın ilk ayında sanayi sektörünün ihracatının 242 milyon dolar olduğunu bildirdi. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre polimer ürünleri sanayi sektörünün toplam ihracat değerinin %30'undan fazlasını oluşturuyor ve bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 61 ton daha fazla ihracat gerçekleşti. Bu ihracat geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %28 artışla 76 milyon dolar, ağırlıkta %25 artış gösterdi.
Bu rapora göre kimyasal ürünlerde 53 milyon dolar değerinde 120 bin tonun üzerinde ihracat ile sanayi ürünleri toplam ihracat değerinin %22'sini oluşturdu. İran Sanayi Bakanlığı tekstil, giyim ve ayakkabının bu yılın ilk ayında %12'yi aşan sanayi malları ihracat değerinde en büyük paya sahip 3. sektör olduğunu bildirdi.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'de Kerbela şehitlerinin anılması,
Erdoğan'dan Suriye topraklarında yeni askeri operasyon vurgusu,
ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki toprak gerilimlerinin devam etmesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Muharrem ayında Tasua ve Aşura günlerinde Türkiye'nin birçok kentinde halk sokaklara gelerek yas törenleri düzenledi. Geçen hafta Iğdır ve Ağrı'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi. Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce kişi her yıl Muharrem ayının 10. günü Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin aleyhisselam ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenledikleri Aşura merasimi dolayısıyla sabah saatlerinde bir araya geldi. İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde matem ayı kabul edilen Muharrem ayında siyahlara büründü. Siyah kıyafetler giyen gençlerin oluşturduğu deste adı verilen gruplar camilerde toplanarak Asr-ı Mezarlığa ve Aşura merasiminin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mersiyeler okunan programda Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın hayatı, günün anlamı ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı program, çorba, pasta, çay, kek ve su gibi ikramların dağıtılmasıyla tamamlandı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de anma programı düzenlendi. Ehl-i Beyt Yeşil Camii Derneği'nce gerçekleştirilen programda bir araya gelen çok sayıda vatandaş sinelerine vurarak gözyaşı döktü. İstanbul Küçükçekmece'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadetinin 1383. yılı nedeniyle Caferilik inancını tanıtma, araştırma ve eğitimi derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde İvrensel Aşura Matem Merasimi düzenlendi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz de katıldı. Kars'ta ise binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi havadan görüntülendi. Düzenlenen etkinliğe Kars Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Türker Öksüz ile binlerce vatandaş katıldı.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırımızda 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek bu güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcıları onuruna Çankaya Köşkü'nde verdiği öğle yemeğinde konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri operasyonun düzenlenmesine vurgu yaparak yakında güvenlik kuşağının birleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kasteden terör örgütlerine on binlerce tır dolusu silah vermenin, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili taziye mesajları yayımlamanın müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığının ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Ülkemiz sadece PKK ve uzantılarıyla değil FETÖ ile mücadelesinde de yalnız bırakılmıştır. FETÖ elebaşının Amerikan makamlarına verdiğimiz klasörler dolusu belgeye rağmen hala serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Meclisi bombalıyor. bombalayanların, 252 insanımızı şehit edenlerin yeri sokaklar değil hapishanelerdir. Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cüler ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir. Bu tavrımızı Madrid'deki son NATO zirvesinde bir kez daha ortaya koyduk. PKK'lıların sokaklarda cirit attığı, polis korumasında paçavralarıyla eylem yaptığı, her yıl ciddi miktarda haraç topladığı devletlerin üyelikleri NATO'ya fayda sağlayamayacağı gibi temsil ettiği değerlere zarar verecektir. Finlandiya ve İsveç ile ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Ülkemize verilen ve mutabakatla yazılı kayıt altına alınan sözler yerine getirilmeden Türkiye bu iki ülkenin üyeliğini onaylamayacaktır, dedi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı operasyonu sırasında 7 YPG mensubu öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından bu bağlamda yapılan açıklamaya göre etkisiz hale getirilen YPG üyeleri Mardin'deki bazı noktalara Suriye'nin kuzeyinden saldırmak istiyordu. Türkiye Savunma Bakanlığı açıklamasında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaptı. Bilindiği üzere Suriye ve Irak hükümetlerinin tüm muhalefetlerine rağmen Türkiye ordusunun bu ülkelere karşı yasa dışı saldırıları devam ediyor. Bu bağlamda siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşüne başvurduk.
Doğrusu Türkiye'nin bu gibi saldırıları bölge ülkelerinin Türkiye'ye karşı net bir tavır takınmamasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin işte şeyde yapılan İran Tahran'dan yapılan zirvenin terörle mücadelesi Kürtlere yönelik Kürt halkının bir bütün olarak terör Türkiye terör olarak nitelendiriyor ve sivil alanlara yapılan saldırı da bunun bir kanıtıdır. Yani Türkiye karşı yapılan nitelenmeler ve tarifler net olmalı. Yani Türkiye bu konuda diğer ülkelerin DAEŞ'i veya diğer El-Nusra'yı terör olarak nitelendirirken Türkiye kendi cephesinde Kürtleri bu cepheye dahil ederek saldırgan politikasını devam etmektedir. Yani bu saldırının ne ilktir ne de sondur. Yani gerek ülkelerin, bölge ülkelerin ve gerekse yerel yönetimlerin, KDP'nin ve Barzani'lerin Türkiye'nin bu yönlü saldırgan politikalarına yeşil ışık yakması ve Türkiye bu konuda cesaretlendiriyor. Yani işte bu güne kadar onlarca insanın Türkiye uçaklarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesine rağmen bugün ne Irak devletinin ne de oradaki yerel yönetimlerin işte KDP'nin veya bölge parlamentosunun ve bölge hükümetinin buna karşı tavrı sanki Türkiye'nin bu yapılan saldırgan politikasının bir nevi kılıf uydurması ve buna zemin hazırlanması gibi bir politika izlenmesi Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Bu konuda Türkiye'ye karşı net bir politika izlenmesi gerekiyor. Bu politikanın da demeçlerle değil pratikte Türkiye'ye karşı hava sahasının yasaklanması ve Türkiye'nin o bölgedeki askeri üslerinin kapatılması olayı. Ancak bu gibi saldırıların önüne geçebilir. Aksi takdirde saldırılar devam etmektedir. Türkiye ile diyaloğa girmek ve Türkiye ile ilişkileri geliştiren komşu ülkeleri Türkiye'nin saldırgan politikalarının önüne geçilmez ve aksi takdirde cesaretlendirir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Müzik Ve son olarak geçen hafta Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'a yönelik herhangi bir eylemi meşru müdafaa olarak yorumladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Hulusi Akar, Ankara'nın Doğu Ege Denizi'ndeki tartışmalı adaların silahsızlandırılması talebini bir kez daha gündeme getirdi ve Yunanistan'ın buna uymaması halinde Türkiye'nin önlem alacağı tehdidinde bulundu. Türkiye ve Yunanistan'ın birçok ihtilafı var ve iki tarafın liderleri arasındaki görüşmelere rağmen iki ülke arasındaki ihtilaflar her yıl artıyor. Bu bağlamda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimlerin Ege ve Akdeniz'deki Yunan adaları anlaşmazlığı, Yunanistan'daki Türk azınlığı ve okulları, petrol ve doğalgaz mülkiyeti anlaşmazlığı dahil olmak üzere çeşitli konularla ilgili olduğu söylenebilir.
Akdeniz'deki kaynaklar ise bu alanda önemli bir ihtilaf konusudur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir kısmının yetkililerin karşılıklı tehditlerinden ve Türkiye'nin saldırgan politikalar benimsemesinden kaynaklandığı açıktır. Türk meselelerinde uzman olan çoğu, Ankara yetkililerinin saldırgan politikalarını Türkiye'nin komşu ülkeleriyle ilişkilerindeki sorunların ana nedeni olarak görmelerine sebep olmuştur. Örneğin, Türkiye'nin bölgedeki saldırgan politikalarıyla ilgili olarak Türkiye meseleleri uzmanı Hakup Çakaryan şöyle söylüyor. Türkiye'nin bütün komşularıyla sorunları var. Irak'ın Kürt bölgesini bombalıyor. İlham Aliyev hükümetinin de yardımıyla Güney Kafkasya'daki etkisini artırıyor. Suriye ve Irak'a saldırıyor ve tüm bu saldırgan politikalarla birlikte Türkiye'yi barışçıl bir ülke olarak tanıtıyor ve hemen hemen tüm çatışmalarda arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Erdoğan saldırgan politikalarıyla popülaritesinin düşmesini engellemeyi amaçlıyor. Türkiye saldırgan önlemlerle bir yere varamayacak. Birkaç aydır Suriye'yi askeri harekattan bahsediyorlar. Türkiye, Kuzey Irak'ı, Suriye'yi ve Kürt kalelerini bombalıyor ama bunların sonucu sadece mağdur sayısının artmasıdır.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son dönemde kendisini eşsiz bir lider ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi olarak tanıtmak için ekstra çaba sarf ettiği, bu yorumların ve medya propagandasının sadece ülke içine yönelik olduğu açıktır. Bölge ve dünya düzeyindeki Türkiye'nin gerçek resmi tamamen tanımlanmış ve bilinmektedir ve bunun propagandayla değiştirilmesi de mümkün değildir. Görünen o ki Türk makamlarının tehditlerine rağmen geçtiğimiz aylarda Yunan hükümeti, Amerika, Avrupa Birliği ve ırkçı İsrail rejimi desteğiyle tüm politikalarını adalarda uygulamış, Ege Denizi'ne bile gücünü dayatmak istemiştir. Öte yandan Türk makamları basitçe uygulanamaz tehditler savurmaya ve Türk milliyetçiliğini teşvik etmeye başvurdular ki bu sadece Erdoğan hükümeti için başarısızlık getirmekle kalmadığı, aynı zamanda ülkeyi bölgede ve dünyada yeni tehditlere maruz bıraktığı görülüyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@aws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizi olan ve en güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle beyan edilen Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın hutbesine işaret ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Zeynep-i Kübra'nın beyanatından geriye kalan ve günümüzde elimizde olan ise Zeynep-i Kübra'nın hareketinin büyüklüğünü gösteriyor. Zeynep-i Kübra'nın Kufe pazarındaki unutulmaz hutbesi sıradan bir konuşma değildir. Büyük bir şahsiyetin sıradan görüşleri değildir. En güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle o dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizidir. Kişiliğinin gücüne bakın. Bu şahsiyet ne kadar büyüktür. 2 gün önce bir çölde onun kardeşini, onun imamını, onun liderini, bunca azizler ve gençleri ve çocukları ve bunları yok ettiler. Onlarca kadın ve çocuktan oluşan bu grubu esir almışlar. Getirmişler halkın gözü önünde. Esir olarak develer üstünde. Halkı onları seyretmeye gelmiş, bazıları zılgıt çekiyor, bazıları ağlıyor. Böyle gergin bir ortamda tıpkı büyük bir güneş gibi doğuyor. Tıpkı babası Emirül Müminin hilafet minberinde ümmetine karşı kullandığı konuşma tarzını kullandı. Aynen o şekilde konuşuyordu. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.